Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, Üsve-i Hasene programından, Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek hayatını ele aldığımız bu güzel programdan hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve hepinize hürmetlerimi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Cenab-ı Hak sıhhat, selamet, afiyetle hepimize hayırlı uzun ömürler lütfeylesin ve Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ni'mel abd, ne güzel kul olma yolunda Efendimiz Aleyhisselam'ın izini takip etmeyi bizlere lütfeylesin. Bugünkü programımızda Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek hayatı, örnek kulluğu çerçevesinde Efendimiz'in tefekkürünü, tefekkür dünyasını, kendi varlığını, kainatı, Cenab-ı Hakk'ın mahlukatını nasıl tefekkür ettiğini ve tefekküre ne kadar ehemmiyet verdiğini misalleriyle ele almaya gayret göstereceğiz. Tabii ki tefekkür, fikir kökünden gelip bir mesele hakkında derin derin düşünme, zihni yorma ve bir işin mahiyetini kavramaya çalışma, işin şuuruna varma, onun ne olduğunu, nasıl başladığını, nasıl devam ettiğini, nasıl sonuca ulaştığını keşfetme, kavrama faaliyetidir. Mahlukat içerisinde böyle akıllı olmak, düşünmek, tefekkür etmek, olayların mebdeini ve meadını, başlangıcını ve sonucunu keşfetmeye çalışmak, ne olduğunu anlamaya çalışmak ancak insana mahsus bir özelliktir. Ve insanın karşısında onun derin derin tefekkür edeceği sayısız mahlukat Cenab-ı Hak önümüze sermiştir. Hatta Ziya Paşa'nın ifadesiyle, tabi Ziya Paşa'nın çok güzel beyitleri var. Farklı alanlarda, konularda bizi üzerine düşünmeye sevk eden çok güzel beyitler var. Tefekkürle alakalı şu beyti ne kadar anlamlıdır? Diyor ki Ziya Paşa, bin dersi marif okunur her varakında, Ya Rab ne güzel mektep olur, mektebi alem. Yani alemde, kainatta her şeyin böyle binlerce ders veren, insana ibretler, dersler veren bir mahiyet arz ettiğini beyansa dediğinde, her diyor yaprağında, bırakın ağacını, dağını, taşını, her ağaçların her bir yaprağında bin dersi marif okunur. Yani insana marifetler bahşeden, ilimler bahşeden, ibretler bahşeden efendim nice dersler vardır her bir yaprağında, varakında. Ya Rab ne güzel mektep olur, mektebi alem. Çok değişik mektepler vardır. İnsanların, gençlerin, talebelerin okuduğu değişik okullar, medreseler, mektepler vardır, dersler vardır, kitaplar vardır. Ama kainat mektebi gibi, kainat kitabı gibi bir güzel mektep başka bulunmaz. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz ilk ayette Estağfirullah, İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak, İkra ve rabbukel ekrem emirleriyle okumayı emrediyor. Bu okumanın içerisinde tefekkürde var, düşünmekte var, varlığın mahiyetini kavramaya çalışmakta var. Zihni Allah'ın yaratıkları üzerinde onun mahiyetini kavrama yönünde yormakta var. Kişinin kendi varlığını keşfetmeye çalışması da var. Ki zaten hemen peşinden İkra bismi rabbikellezi halak, yaratan Rabbinin adıyla Bismillahirrahmanirrahim diyerek oku buyurması ve Cenab-ı Hakk'ın da özellikle Rab sıfatına dikkat çekmesi, peşinden de o Rab sıfatının en önemli tecellisi olan yaratma özelliğine dikkat çekmesi, bu okumanın Cenab-ı Hakk'ın rububiyet sıfatlarını, sıfatının tecellilerini ve özellikle de yaratma sıfatının tecellilerini düşünme, idrak etmeye çalışma anlamında olduğu oradan gözükmektedir, anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu kainat mektebinin dersini çalışmak, kainat mektebinde tedarrüs etmek, tezekkür etmek, kainat mektebinin bizlere verdiği dersleri okumak, anlamak, işte tefekkürün esas malzemesi bu olmuş oluyor. Muhterem dinleyenlerimiz, şunu ifade edelim ki her varlığın, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her varlığın apayrı özellikleri vardır. Her bir varlığın. Bu varlıklar milyarlarca varlık olabilir. En küçüğünden en büyüğüne, makro alemden mikro aleme, mikrodan makroya, atomdan büyük kürelere, kürelerden zerreye, atoma varıncaya kadar milyarlarca varlık söz konusudur kainat kitabında ve hepsinin de kendine özgü bir yapısı vardır, özellikleri vardır ve hepsinin de anlaşılması gereken bir dili vardır. Yani nasıl ki insanların konuştuğu diller, o dilleri anlayabilmek için, o insanların konuşmalarını anlayabilmek için, o dilde yazılan kitapları, yazıları anlayabilmek için o dili bilmek gerekir. Türkçe öğrendiğimiz zaman Türkçe konuşan insanları anlarız. Türkçe yazılmış olan kitapları okuruz, anlarız. İngilizce öğrendiğimiz zaman İngilizce konuşan insanları anlamaya başlarız. Onların ne konuştuğunu, nelerden bahsettiklerini anlarız. İngilizce yazılmış kitapları da okur, anlarız dili öğrenme durumumuza, seviyemize göre. Eğer bilmezsek Çince konuşan İki insanı görecek olsak, yanımızda konuşsalar, onların bir anda insan olmadıklarını, konuştukları dilin de insana özgü bir dil olmadığını düşünebiliriz. Adeta iki tane kuşun karşı karşıya girip de tuhaf sesler çıkardığı intiba bizlere gelir. Ama Çince'yi öğrendiğimiz zaman, Çin dilini öğrendiğimiz zaman artık o perde, meşhuriyet perdesi onun üzerinden kalkar ve onun insanların ne demek istediğini anlarız. Nereye girdikleri, nereye gittiklerini, yapmak istediklerini anlarız. Önümüze Çince kitaplar konduğu zaman da onları aynen kendi ana dilimizde olduğu gibi okuruz. Oradaki şekillerini anlama geldiklerini, hangi harflere manalara tekabül ettiğini bilir ve onu rahatla okuruz. Bütün diller böyledir. Yeryüzünde 200 tane dil varsa, 500 tane dil varsa her bir dili harfiyle, sesiyle, sadasıyla, fonetiyle öğrendiğimiz zaman artık o dildeki bizim anlama problemimiz ortadan kalkar, perde yırtılır ve onu anlamaya başlarız. İnsanların konuştukları dilleri öğrenme ve anlama böylesine olduğu gibi, böyle gerçekleştiği gibi aslında bir de bütün varlıkların kendine özgü dilleri vardır. Yani Türkçe olduğu gibi bir kuşun da dili vardır. Bir İngilizce olduğu gibi karıncanın da bir dili vardır. Bir Çince olduğu gibi ağaçların da bir dili vardır. Bir Rusça olduğu gibi işte denizlerin, rüzgarların da bir dili vardır. Diğer mahlukat da böyledir. Yani hayvanlar aleminin her birisinin ayrı ayrı konuşmaları, dilleri, söyledikleri şeyler, anlattıkları şeyler vardır. Bunları ancak milyarlarla, trilyonlarla ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla bizde bir karıncanın dilini çözebilecek, anlayabilecek bir marifetimiz olursa, bir gücümüz, bir kabiliyetimiz veya o dili anlayabilecek kendimizde bir melek-i giriştirebilirsek, karıncadan dilini de anlarız. Onların ne konuştuğunu, neler yaptıklarını, nasıl bir hayat yaşadıklarını anlayabiliriz. Ki bunun olabileceğini zaten Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam kıssalarında bize anlatıyor, bahsediyor. Nitekim Neml Suresi'nde Süleyman Aleyhisselam büyük bir saltanat, cinlerden, insanlardan, kuşlardan oluşmuş büyük bir orduyla giderken orada yol üzerinde denk gelen bir karınca sürüsünün başındaki reis olan karıncanın ifadeleri, Süleyman Aleyhisselam'ın bunu anlaması ve gelişen olaylar bize bu alanda çok açık ve net bilgi vermektedir. Karınca diyor ki: "Vekalet nemletun ya eyyuhen nemlu dukhulu mesakinakum la yahtimannakum Süleyman ve cunuduhu hum la yeshurun." Süleyman Aleyhisselam o kalabalık ordusuyla yürümeye başlayınca düzenli, sistemli, ahenkli bir şekilde bir savaş için veyahut da bir sefer için düzenli bir şekilde yürümeye başlayınca orada karıncaların reisi diyor ki: "Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz, sakın Süleyman ve askerleri, ordusu farkında olmadan sizi çiğnemesinler." Yeter burada bu kıssada çok farklı yönler var, farklı ibretler var. Yani oradaki karınca, bir karınca reisinin bile o duyarlılığı, kendi etrafındaki insanları, kendi kavmini, neslini koruma, kollama özelliği, o şuuru, o gayreti, merhameti, yani karıncanın o düşüncesi, merhameti, şefkati, bir sorumluluğu, üstlenmiş olduğu sorumluluğun farkında olması gibi yönler var. Ama diğer taraftan da bir konuşması var ve Süleyman ve ordusuna karşı oradaki emrindeki karıncaları yere, yuvalarına girmeye yönlendiriyor ve Süleyman sizi çiğnemesin diyor. Tabi orada farkında olmasan çiğnemesinler ifadesinde de bir Müslümanın bile bile bir karıncaya basmayacağı, bile bile bir karıncaya zarar vermeyeceği mesajı da satır arasından anlaşılmış oluyor. Bir Müslüman bilerek bir karıncaya basmaz, bilerek bir karıncayı ezmez, bilerek, isteyerek lüzumsuz yere bir sineği de öldürmez. İsteyerek, bilerek herhangi bir Allah'ın mahlukuna zarar vermez, telef etmez. Onları da anlamış oluyoruz. Şimdi bu konuşmadan sonra Süleyman Aleyhisselam bunu anlıyor. Ve fetebesseme dahake min kavliha, o konuşulanları anladığından dolayı da tebessüm ediyor ve Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. Diyor ki, bu da büyük bir tabi nimet var, Allah'ın lütfu var. Hususi bir nimeti söz konusu Süleyman Aleyhisselam'a. Çünkü biz anlamadığımız halde o anlayabiliyordu karıncaların dilini. Ve Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke leti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en e'amle salihan terdahu ve edhilni birahmetike fi ibadike salihin. Ya Rabbi, hem bana hem de anne babama verdiğin nimetler ve karşı sana şükredebilmeyi bana lütfeyle, beni rahmetinle salih kulların arasına kat diye dua ediyor. Şimdi karıncalara geçiyoruz. Bu kez kuşlar devreye giriyor ve Süleyman Aleyhisselam ve tefakkade tayre fekale maliye la aral hudhud. Kuşlardan oluşan mangaları, orduları gözden geçiriyor. Diyor ki, bana ne oluyor ki hudhudu göremiyorum. Hudhud nerede? Ya bana diyor nereye gittiğine dair sağlam bir delil getirir veyahut da onu cezalandırırım. Hatta gerekirse yani idam da edebilirim diyor. Sonra hudhud çıkıp geliyor. Diyor ki, ben işte gittim Sebe kavmine gittim diyor. Onların bir hanım diyor, kralı vardı, kraliçesi vardı diyor. Onların durumları şöyle şöyle diye bilgi getiriyor. Tamam diyor, şimdi oldu diyor. Onu bağışlıyor. Yani yaptığı vazifeden dolayı tebrik ediyor. Demek ki kuşların dilini de anlıyor. Şimdi karıncaların dili olduğu gibi, kuşların dili olduğu gibi ve bunun misalleri Kur'an-ı Kerim'de de böyle açıkça verildiği gibi diğer mahlukatın dilleri var. Yani ağaçların, rüzgarın, yaprakların, akan suların, çeşmelerin, denizlerin, ovaların, ilahirihi yıldızların, güneşin, ayın, bütün mahlukatın, küçükten büyüğe, büyükten küçüğe hepsinin dilleri var ve onlar da anlaşılmak, çözülmek için bekliyorlar. Dolayısıyla eğer bir normal dil olarak bildiğimiz bir İngilizceyi, Arapçayı, Fransızcayı, Çinceyi öğrenip de o dilde yazılan eserleri okuma anlama imkanı bulduğumuz gibi tefekkür yoluyla diğer mahlukatın dilini de çözmek ve onları da anlamaya çalışmak mümkün olduğu buradan anlaşılmış oluyor muhterem dinleyenlerimiz. Kıymetli dinleyenler, şu an sizler Erkam Radyo'da Üsve-i Hasene programında bulunuyorsunuz ve bendeniz Ömer Çelik sizlerle Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek kulluğu, örnek hayatı bağlamında Efendimizin tefekkürünü misalleriyle arz etmeye gayret gösteriyorum ve kainatta ne kadar varlık varsa hepsi üzerinde tefekkür edilebilme özelliğinin bulunduğunu, hepsine ait bir dil olduğunu ve bu dilin çözülmek üzere bizi beklediğini ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi bir Allah dostu Sadi Şirazlı, ünlü şair, Farisi şairlerden Sadi Şirazi diyor ki, dilinden anlayabilen için her bir yaprak bir divandır. Yani trilyonlarca ağaç vardır. Onlar üzerinde kat trilyonlarca yapraklar vardır. Sayısızdır yani. Bize göre çok sayıya gelmeyecek derece fazladır. O diyor, ağaçlardaki herhangi bir yaprak, bir çam ağacının incecik bir yaprağı bile olsa dilinden anlayabilen için o bir divandır. Yani böyle çok seçkin, güzel kasidelerden, gazellerden, şiirlerden teşekkür etmiş, çok anlamlı, çok güzel şiirlerden oluşan bir şairin divanı gibidir diyor. Yani ne kadar okusan, ne kadar izah etsen, ne kadar açıklasan bitmez. Bu kadar bir mana zenginliği, ibret zenginliği vardır her bir yaprakta. Ama diyor, dilinden anlamayan için bütün ağaçlar bir yaprak bile değildir. Yok. Yani tefekkürü kapalı, anlayışı, idraki kapalı olan bir insan için değil bir yaprağı, bütün ağaçları getirecek olsan ne olacak? Ağaç der geçer. Ne olacak? Su der geçer. Ne olacak? Yıldız der geçer ve onun için bir anlam ifade etmez. Olsa da olur, olmasa da olur. Hatta biraz düşünce dünyasını, böyle insanların, böyle gafil insanların düşünce dünyalarını şöyle biraz test etmek, tahlil etmek, ortaya koymak istersek, yani orada şöyle bir anlam da ortaya çıkar. Yani Allah bunları yaratmış ama niye yaratmış ki? Yani yaratsa ne olacak, yaratmasa ne olacak? Yaratmasa da olurdu. Yaratta ne oldu tarzında böyle Allah'ın Halik sıfatı, Allah'ın yaratma sıfatına karşı böyle bir biganelik, böyle bir gaflet hali ortaya çıkmış olur. Olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Allah insan yaratmış, yaratmasaydı. Cinler olsa da olur, olmasa da olur. Ağaçlar, kainat böyle bir gafil insanın bir hali ortaya çıkmış oluyor burada. Halbuki öyle değil. Madem ki Halik Teala Hazretleri, Yüce Rabbimiz, Alemin Rabbi takdir buyurmuş, istemiş, kün demiş ve bu kadar mahlukat yaratmışsa, tabii ki Cenab-ı Hak efe halaknak mı abesen ve ennekum ileyne la turcaun, biz sizi abes olarak mı yarattık? Yoksa bize tekrar geri dönmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? Yani abes diye bir şey yok. Kainatta abes yok. Demek hepsi anlamlı. Hepsi hikmetli. Cenab-ı Hak yine ayet-i kerimelerde ma halakna semavati vel arda ma beynehuma illa bil hak. Bütün göklerin yerin yaratılışı söz konusu edildiği zaman orada mutlaka bil hakkı kaydı getirilir. Ne demek hakkı kaydı? Yani biz bu bütün kainatı, bütün varlığı gerçek bir sebebe, gerçek bir hikmete dayanarak ve belli kanunlara, belli değişmez kanunlara dikkate alarak böyle anlamlı bir şekilde yarattık bunları. Abes yaratmadık. Kainatta abes olarak yaratılan, var olan hiçbir şey yoktur. Hepsinin bir yeri vardır, hikmeti vardır. Bunu beyan ediyor Yüce Rabbimiz. Şimdi Cenab-ı Hak bunları böyle hak üzere, bir hikmete dayalı olarak gerçek bir sebeple yarattığı halde kul gafletinden dolayı, yani olsa da olur, olmasa olur tarzında böyle gafil bir nazarla bu kainata bakacak olursa bunun bir anlamı kalmaz ve o kul için de gerçekten ayıplanacak ve böyle hoş karşılanmayacak bir durum olarak efendim değerlendirilir bu durum. Bu bakımdan muhterem dinleyenlerimiz özellikle bu tefekkür melekemizin iyi tespit edilmesi, geliştirilmesi ve kullanılması gerekiyor ki biz de Efendimiz Aleyhisselam'ın tefekkürünü hareketle bu özelliğimizi dikkatlerimize yeniden alma açısından bu konuyu ele almış bulunuyoruz. Tefekkür, Allah Teala'ya huşu ile teslimiyet, ona yönelmek, beşeri rezaletlerden, yani nefsani düşüklüklerden, sefaletlerden kurtulmak, nefsi dünya hayatının etki ve izlerinden korumak ve nefsin, insanın dünyaya bel bağlamasını engellemek gibi güzel ve hayati hasletlerin kazanılmasında çok tesiri vardır. Yani tefekkürün insanın iç dünyasında maddi alemden, dünya aleminden, yani esfel-i safilin dediğimiz aşağıların aşağısı alemlerden, oralardan kişinin kendini kurtarıp ülvi alemlere yönelmesi, yüce alemlere yönelmesi, yüce alemlerle irtibata geçebilmesi açısından faniliği sebebiyle sınırlı görüp ona takılmaktan kurtulması ve bakiye yönelmesi açısından bu tefekkür gücümüzün gerçekten çok ehemmiyeti var ve bunun da çok yer yerine kullanılması gerekiyor. Hakikaten insan ancak bu tefekkür sayesinde insanlık haysiyetini elde eder, insanlık değerini elde eder ve diğer mahlukattan, diğer hayvanattan da farkı ortaya çıkmaya başlar. Yani dört ayaklı bir mahluk değil de, yani beyni olan, akıl, irade, idrak gibi tefekkür ve özellikleri olan bir insan olmasının farkı ortaya çıkmaya başlar. Ve esas Rabbine bir yöneliş başlar ve ebedi hayatta kendisine fayda verecek amellere bir yöneliş başlar. Allah'a kulluk bununla başlar. Bu bakımdan tefekkürün bizim için çok hayati bir özelliği söz konusudur. Allah'ın azametini tefekkür eden insan, onun büyüklüğü karşısında gafletten kurtulur, imanı kuvvetlenir. Tahkiki iman da ancak tefekkür ile elde edilebilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde de tefekkür emredildiğini görüyoruz. Alimlerimiz şöyle bir benzetme yapıyorlar. Tefekkür sayesinde insanın gözünde fani varlığın, gelgeç sevdaların küçülmesi ve esas baki olan baki olanın değer kazanmasını şöyle bir misalle anlatıyorlar. Bakınız diyorlar, biz yeryüzünde yaşıyoruz ve yollarda yürürken, bakarken binaları görüyoruz, arabaları görüyoruz, bağları, bahçeleri görüyoruz. Her şeyi o üç boyutuyla olduğu şekil üzere görüyoruz ve o şekilde bir değerlendirme yapıyoruz. Ama bir uçağa bindiğimiz zaman, önce uçağın camından yine baktığımız zaman onların seviyesinde, yani varlığın kendi seviyesine baktığımız zaman yine aynı şekilde onları görüyoruz. Ama uçak harekete geçip havalanınca, biraz yükselince o büyük cisim varlıklar, evler, arabalar, bağlar, bahçeler küçülmeye başlıyor. Yani şöyle 100 metre yukarı kalkınca ona göre bir küçülme oluyor. 1000 metre yukarı kalktığı zaman, hakikaten yukarıdan baktığımız zaman o yollar, bağlar, bahçeler, arabalar, şunlar bunlar iyice küçülüyor. Biraz yükseldiğimiz zaman kocaman binalar bir kuş gibi, bir karınca gibi gözükmeye başlıyor. Arabalar hiç gözükmemeye başlıyor. Sonra biraz daha şöyle bir 4000-5000 kilometreyi geçip de efendim 10 kilometre ve 5 kilometre, 10 kilometreye vardığı zaman, o zaman da artık yeryüzü hiçbir şeyle gözükmez hale geliyor. Hatta kocaman dağlar bile gözükmüyor. Kocaman uçsuz bucaksız denizler bile gözükmüyor ve hiçbir şey gözükmüyor. İnsanın gözünden tamamen silinmiş oluyor. Şimdi bu maddi anlamda bakışımızdaki bir farklılığı ifade ediyor bu misal. Ama kalp dünyamıza eğildiğimiz zaman orada aynı şeyin geçerli olduğunu söyleyebiliriz. İnsan tefekkür yoluyla kalp aleminde bir yükselişe geçtiği zaman, yani dünyadan ahirette, maddi alemden manevi aleme, süfrilikten ulviliğe doğru tefekkür vesilesiyle, vasıtasıyla bir yükselişe geçtiği zaman da aynı şey geçerli olur. Yani insanın kalbinde çok değerli olan o altınlar, gümüşler, evler, barklar, maddi değerler değer kaybetmeye başlar ve insanın kalbinde pek değersiz gibi gözüken ahiret, cennet, Allah'ın rızası, Allah'ın sevgisi ve yine ulvi hasletler bu kez değerlenmeye başlar. Dolayısıyla iç alemde bunun gerçekleşmesi de ancak yine tefekkür yoluyla olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki tefekkür ancak kalpte tasavvuru mümkün olan şeyler hakkında yapılabilir. Yani eğer kalp bir şeyi tasavvur edecek ki, yani hakkında bir hayal kurabilecek, bir şekillendirme yapacak, yani hakkında bir değerlendirme yapacak, öyle şey olmalı ki kalp üzerine tefekkür edebilsin. Dolayısıyla zaten Kur'an-ı Kerim'in dikkat çektiği üzere Allah'ın yarattığı varlıklar hakkında tefekkür mümkündür. Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında tefekkür mümkün değildir. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'ın bu konuda bir beyanında söz konusu Deyleminin müstedinde yer alan bir hadis-i şerifte Allah'ın yaratıklar üzerinde tefekkür edin fakat zatı üzerinde tefekkür etmeyin, düşünmeyin. Zira siz onun kadrini layık olduğu şekilde asla takdir edemezsiniz buyruluyor. Yani burada çünkü Cenab-ı Hakk'ın zatı müteal bir varlık. Yani ötelerin ötesi bir varlık. Kullu ma hatara bi balike vallahu vera zalike. Senin aklına gelen ne varsa bir tasavvur olarak, bir şekil olarak, bir cisim olarak, bir hayal olarak zihin dünyamızda şekillenen ne varsa Cenab-ı Hak zatı itibariyle onların hepsinden beridir, münezzehtir, beridir, uzaktır, tertemizdir. Onu Cenab-ı Hakk'ı bir mekana nispet etme, bir zamana nispet etme, bir şekle nispet etme, onun hakkında bir böyle cisim tahayyül etme, bunların hiçbirisi bizim İslam itikadı açısından doğru olan şeyler değildir ve kesinlikle yanlıştır, haramdır. Çünkü zat-ı itibariyle müteal olan bir varlığa bir mekan, bir zaman, bir cisim yakıştırmak asla doğru değildir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimenin sonlarında şu ifade çok geçer kıymetli dinleyenlerimiz. Subhanehu ve Teala amma yüşrikun. Allah Teala onların ortak koştuğu her şeyden çok yücedir. Subhanallahi amma yasifun. Onların Cenab-ı Hakk'a vasıf olarak verdikleri efendim bu uygun olmayan, şanına uygun olmayan şeylerden Cenab-ı Hak çok yücedir, münezzehtir diye ifadeler kullanılır. İşte zat-ı itibariyle Cenab-ı Hakk'a herhangi bir böyle hayal dünyamızda bir şekil, bir cisim veyahut da bir zaman, mekan, bir uygun olmayan bir şeye nispet etmemiz de bu kabildendir ve Cenab-ı Hak onların hepsinden münezzehtir. Böyle olunca da biz Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında değil, onun sıfatları, fiilleri, yaratıkları hakkında tefekkür edebiliriz. Çünkü kainat Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellisidir, sıfatlarının tecellisidir. Bu konuda sınırsız bir bize tefekkür imkanı sağlanmıştır. Tefekkür bilginin tohumudur. İnsan zihnine ve kalbine ekilen bu tohumlar kat kat fazlasıyla meyvesini vermekte gecikmezler. Dolayısıyla ne kadar çok tohum ekilirse elde edilecek meyveler de o nispette fazla olacaktır. Şimdi Yüce Rabbimiz bizi Kur'an-ı Kerim'de kendi sıfatları ve onların tecellisi üzerine tefekküre davet ediyor. Misal verelim. Mesela her rekatta Fatiha suresini okuyoruz. İlk inen surelerden, çok mühim surelerden bir tanesi ve manı itibariyle bütün Kur'an-ı Kerim'i hülasa eden, özetleyen de bir özelliği var. Ve gerçekten de faziletler camii, faziletleri içine toplayan büyük bir sure Fatiha suresi. Hemen bakıyoruz, birinci ayet-i kerimesinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin buyuruluyor. Yani hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Sadece ona aittir. Övgüler, senalar, hamdler, bütün güzellikle yad edilmeler Allah'ın hakkıdır. Başka hiçbir varlığın bizatihi kendi sahip olduğu bir güzellikle, bir nimetle övgüye layık tarafı yoktur. Çünkü Allah'tan başka hiç kimsenin elinde bir nimet yoktur. Hiç kimsenin elinde bir güç yoktur. Bütün kainattaki varlık Allah'a aittir. Varlığın sahip olduğu güzellikler de Allah'a aittir. Bütün nimetler de Allah'a aittir. Dolayısıyla sadece ona mahsustur övgü, hamd ve senalar. Kimdir Allah Celle Celaluhu Hazretleri? Rabbil Alemin'dir. Alemlerin Rabbidir. Şimdi Cenab-ı Hak Rab sıfatını alemine nispet ediyor, izafe ediyor. Ve alemin de bir yoruma göre bütün mahlukat. Ne istiyor Cenab-ı Hak bizde? Bu ayet-i kerim bizden, bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın Rab sıfatının yaratma, terbiye etme, yaşatma, büyütme, yedirme, içirme, besleme, bir noktadan alıp nihai bir noktaya ulaştırma, var etme, yok etme tarzında o Rab sıfatının tecelli halinde olduğu bütün alemleri, bütün varlığı tefekkürü bize Cenab-ı Hak emrediyor. Ama biz ne yapıyoruz? Biz hemen ne dediğimizin farkında olmadan Elhamdülillahirrahmanirrahim. Yani kıraatimizden de çok fazla bir hayır çıkmaz. Çünkü dikkatli okumuyoruz kıymetli kardeşlerim. Bu da ayrı bir eksikliğimiz. Yani dikkatli okumadığımız gibi hiç tefekkür etmiyoruz. Tefekkür etmediğimiz gibi hiç manasını düşünmüyoruz. Öylesine bilmece gibi okuyup geçiyoruz. Halbuki Rabbil Alemin dediğimiz zaman orada insan tefekkür kapılarını, pencereni açacak olsa orada ayet-i kerime geçemez. Kolay kolay geçemez. Yani o bütün mahlukatı şöyle bir gözümüzün önüne geçirmeden Allah Teala nasıl bir Rab ki böyle bir kainat yaratmış? Nasıl bir Rab ki böyle varlıkta yaratmış? Bunu nasıl yaratmış? Yani sadece bir karıncayı alacak olsak, karınca da bir alemdir. Sinek de bir alemdir. Bir bakteri de bir alemdir. İnsan da bir alemdir. Bütün hayvanat çeşitleri birer alemdir. Bitkilerin envai çeşitleri birer alemdir. Onu alıp da efendim bir karıncayı Cenab-ı Hak nasıl yaratmış? Bunun özellikleri nelerdir? Bugün anatomi ilminde veya biyolojide o karıncaların dünyası inceleniyor. Karıncaların çeşitleri inceleniyor. Yani kaç türlü karınca var, kaç türlü özellikleri var. İşte demin yapıları, iç organları, işte efendim o başlarından çıkan efendim boynuzları, kanatları, uçanları, uçmayanları, hayat tarzları. Yani onun bir sadece karınca üzerinde insan düşünecek olsa saatlerce günleri düşünmesi gerekir. İşte Cenab-ı Hakk'ın Rab ismi o karıncalar aleminde nasıl tecelli etmiş. Bir arılar, bal arısını ele aldığımız zaman ki Nahl suresinde ona temas edilir. Yani o ayrı bir alem. Böyle milyarlarca varlığı orada aslında tefekkürü Cenab-ı Hak bizden emrediyor ve hiç değilse şöyle zihnimizden bunları şöyle bir hızlı bir şekilde bir teselsül halinde geçirmemizi ve onun rububiyetini idrak etmemizi ve onu kabullenmemizi, tekrar olarak kabullenmemizi bizden istiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın hep sıfatları ve sıfatların tecellisi olan fiilleri üzerinde tefekkürü emrediyor. Burada sınırsız bir tefekkür kapısı açıldığını görüyoruz. Yüce Allah'ın nimetlerini tefekkür etmek en faziletli ibadetlerden biridir. Peygamber Efendimiz'in ilk ibadeti de tefekkür idi. Hani Hıra Dağı'na çekildiği zaman yetehannesu ifadesi kullanılıyor. Yani orada bilinen İslam'ın emrettiği şekilde bir namaz ibadeti henüz söz konusu olmadığı için bir ibadet yapıyor ama o ibadet tefekkür tarzında bir ibadet idi. Ve orada Peygamberimiz Aleyhisselam Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini, sonra insanların hallerini, dünyanın, ahiretin hallerini gücü yettiği kadar tefekkür ediyordu ve Efendimizin de ilk ibadeti bir tefekkür olduğunu görüyoruz. Hira mağarasında Cenab-ı Hakk'ın azametini ve nimetlerin güzelliğini tefekkür ederek mana alemlerine dalar, kalbi huşu ve tazimle dolardı Efendimiz Aleyhisselam'ın. Ki tefekkürü de ilgilendiren bir beyanlarında Resul Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Rabbim bana gizli ve açık her durumda kendisinden korkmamı emretti ve bunu insana tavsiye etmemi emretti. Çünkü Ve huve mehakime inne mehkûntum. Cenab-ı Hak her yerde bizimle beraber olduğundan dolayı insanların arasında Müslüman olduğumuz gibi, namaz kıldığımız gibi, Allah'tan korktuğumuz gibi, aynı zamanda yalnız kaldığımız, bizi tanıyanların olmadığı yerlerde de yine Cenab-ı Hak'tan korkmalıyız. Açıkta böyle takva sahibi gözüktüğümüz gibi, gecenin karanlığında, evimizde, barkımızda, gizli olduğumuz yerlerde de Allah bizimle beraber olduğu için hep Rabbimiz olarak Allah'tan korkmalıyız. Birinci olarak Cenab-ı Hak Peygamberimize bunu emrediyor. Gizli ve açık her durumda Allah'tan korkmak, takva sahibi olmak. Öfke ve rıza halinde adaletle hükmetmemi ve bunu emretmemi. İnsan öfkeli de olsa, rıza halinde de olsa, insanlar hakkında karar verirken, hükmederken adaletle hükmetmesi lazım. Duygularının, hissiyatın esiri olarak davranmaması gerekir. Çünkü adalet Allah'ın emrini dikkate almayı gerektirir. Doğru neyse onu dikkate alarak hükmetmeyi gerektirir. Yoksa birisine kızdığımız zaman farklı davranırsak, sevdiği zaman farklı davranırsak, o zaman adalet diye bir şey söz konusu olmaz. Herkes nefsani arzusunun istikametinde hükmeder ki o zaman büyük bir anarşi ve kargaşa söz konusu olmuş olabilir. Tabi burada aynı zamanda hakimlere, savcılara, karar mevkinde olan insanlara da çok büyük bir mesaj verilmiş oluyor. Ne halde olursak olalım, bizi bağlayıcı olan şey Allah'ın adalet prensibi olmalı ve onu da dikkate almalıyız. Fakirlikte ve zenginlikte iktisatlı davranmama. Çok önemli bir prensip. Yani başta insan fakir oluyor, imkanları az oluyor, iktisatlı davranıyoruz. Çünkü imkanımız az olduğu için yememizde, içmemizde, pazarımızda, evimizde, barkımızda daha böyle iktisatlı bir hayat yaşıyoruz. Ama biraz imkanlar zuhur edince, biraz farklı kaynaklardan gelmeye başlayınca bu kez insanlar iktisatı terk ediyor. Hemen bütün hayat tarzını değiştiriyorlar. Evlerini beğenmiyorlar, arabalarını beğenmiyorlar, yemeleri, içmeleri, her şeyi, alışveriş yaptıkları yerler, marketler ve aldıkları ürünlerin değeri hemen bir anda farklı olmaya başlıyor. Bana dayık olan budur diye düşünüyorlar. İktisadı terk ediyorlar, terk ediyoruz. Halbuki bu konuda Efendimiz Aleyhisselam'ın ne kadar örnek bir hayatı var. Efendimiz Aleyhisselam fakir olduğu zamanlarda oldu. Zengin olduğu zamanlarda oldu. Hatta dünya üzerinde yani ilk sıraya girecek derecede zenginleştiği zamanlarda oldu. Efendimiz Aleyhisselam Medine'de İslam devletini kurduğu zaman o artık bir peygamber, aynı zamanda dünya çapında varlığını kabul ettirmiş bir İslam, Medine İslam devletinin de reisi, başkanı mevkiindeydi ve gelen bütün ganimetlerin beşte bir Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak ayırmıştı. Tasarruf olunun elindeydi. Eğer o savaşları almış olduğu develeri, koyunları, şunlar bunları biriktirip çiftlik grupta ticaret yapacak olsaydı ve onu kendi eline saklayacak olsaydı gerçekten dünyanın sayılı zenginin birisi olurdu Efendimiz Aleyhisselam. Allah ona çok büyük imkanlar verdi. Ama Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına bakıyoruz. 23 yıllık nübüvvet hayatında yemesi, içmesi, binmesi, o kendi şahsı hayatındaki iktisat hali gerçekten hiçbir insanın başaramayacağı fevkalade üstün derecede ve değerde bir kulluk hayatıdır ki bunun misallerini görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselam Medine döneminde Resul Efendimiz'in eşleri tarafından zaman zaman işte Medine'li Ensar'ın hanımları şunu yiyor, şunu giyiyor, ya Resulallah biz de bir nebze hayatımızda bir yenilik değişti olsa diye talepler geldiğini, bunun üzerine ayetler geldiğini ve kesinlikle peygamber ve ailesi o iktisat düsturuna bağlı olarak öyle devam edecek diye ayetler geldiğini okuyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Benimle alakasını kesene sıla-i rahim yapmamı, yani gelmeyene gitmemi, vermeyene vermemi, beni mahrum edene vermemi, bana zulmedeni affetmemi, susma halimin de tefekkür olmasını. Bunlar hepsi faziletler. Hem İslam'ın ahlaki değerleri hem de faziletler. Yani insan bazen bakıyorsun bir dostumuz, bir arkadaşımız bizden alakasını kesiyor. Selam yok, sabah yok, arayıp sorduğu yok. Diyor ki sen beni aramasan ben seni hiç aramam. Sen bana gelmesen ben sana hiç gelmem. Sen bana yan bakarsan ben sana iki kat yan bakarım tarzında nefsani olarak hareket ediyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak ayeti kerimede ve la tensevul fadla beyneküm, aranızda fazileti davranmayı terk etmeyin. Kim fazileti davranırsa Allah nezdinde o tabii ki makbul bir kul olmuş oluyor. Dolayısıyla burada gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, zulmedeni gücümüz yetebiliyorsa yani o zulmün bedelini ödetmeye kadir olduğumuz halde affedebilmek büyük bir fazilet ve susma halimin tefekkür olmasını Cenab-ı Hak insan sükût ettiği zaman çünkü tefekkür daha ziyade sükûtte olur. Yani konuşarak tefekkür olmaz. Dolayısıyla daha ziyade böyle seher vakitleri kafamızın kalbimizin dingin olduğu vakitler tefekküre ayırmamız daha uygun olacaktır. Ve Efendimiz Aleyhisselam da susma halimizin tefekkür olmasını bizden istiyor. Biz sustuğumuz zaman kim bilir kafamızda kalbimizde nice böyle lüzumsuz düşüncelere dolaşıyor. Öyle yapacaktım da olmadı, böyle yapacak olmadı. Vesveseli kuruntular. Halbuki biz kendimizi kurmalıyız, ayarlamalıyız ve o susma halinde Allah-u Teala'nın göklerini, yerini, denizlerini, yıldızlarını, Cenab-ı Hakk'ın kudretini, azametini onu tefekkür etmemiz gerekiyor. Konuşma halimin zikir olmasını, bakışımın ibret olmasını ve marufu emretmemi, münkerden nehyetmemi tavsiye buyurdu. Burada tabi Efendimizin farklı beyanlarından bu toplanmış oluyor buradaki bilgiler ve hepsi de fevkalade güzel bilgiler. Ama burada bizim konumuzla alakalı olarak şunu ifade edelim ki Efendimiz Aleyhisselam gerçekten örnek hayatına baktığımız zaman, tefekkürüne baktığımız zaman Resulullah Efendimizin özellikle seherlerdeki tefekkürle Kur'an okuyuşunu tabi hatırlamamız lazım. Yine ölümü tefekkür etmesi ve bize eksiru min hazimil lezzat ya'nil mevt, ağızların tadını gideren ölümü çokça tefekkür edin, düşünün diye efendim buyurması, ölümü çok tefekkür ettiğini, yine yerin göğün atılışını ayetlerde geçtiği üzere çok tefekkür ettiğini ve Efendimizin hayatında tefekkürün çok bambaşka bir yeri olduğunu burada görmüş oluyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, programın sonuna gelmişken bir Resul Efendimizin bu tefekkürünü bize aktaran bir rivayetle konuşmama son vermek istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın bu emirlerine bütün varlığıyla itaat eden Resul-i Ekrem Efendimiz susma halinin tefekkür olmasına hayatı boyunca dikkat göstermiştir. Nitekim Hint bin Ebi Hale radıyallahu anh Efendimiz'i anlatırken şöyle diyor. Nebi-i Zişan Efendimiz sürekli hüzünlü ve daima düşünceliydi. Efendimiz Aleyhisselam sürekli hüzünlüydü ve düşünceliydi. Onun için rahatlık söz konusu değildi. Lüzumsuz yere hiç konuşmazdı. Kendisinin sükutu konuşmasından daha uzun sürerdi. Söze başlarken de, sözü bitirirken de hep Allah'ın ismini anardı. Başlarken Cenab-ı Hakk'ın ismini anıyor. Bitirirken Cenab-ı Hakk'ın ismini arıyor. Konuşma esnasında Cenab-ı Hakk'ın ismini arıyor. Ve sükutu konuşmasından çok daha fazla ve tefekkürü çok fazla olduğunu Hint bin Hale bize naklediyor. Gerçekten de Allah dostları da böyledir kıymetli kardeşlerim. Rahmetli Musa Efendi Kudüs-i Ruh'un naklettiğine göre biz diyor zaman zaman diyor Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımızla beraber Anadolu seyahatine çıkardık diyor. Uzun yolculuklar olurdu. Bazen Mekke Medine arasında yolculuklarımız olurdu. Ve mübarek zatlar o kadar saatlerce gitmemize rağmen böyle bir dünya kelam etmezlerdi. Bir cümle olsun lüzum etmezse, gerekmezse eğer söylemezlerdi. Ve o yolculukları tamamen tefekküre taksis ederlerdi diye hatıratında naklediyor. Tabii ki bu Allah dostları Efendimiz Aleyhisselam'ı iyi tanıyan, Resul Efendimiz'in o tefekkür dünyasını, zikir halini iyi bilen arif insanlar. Dolayısıyla onlar da Resul Efendimiz'i olabildiği kadar taşımaya, onu taklit etmeye, onun gibi yapmaya gayret gösteren insanlar bize de aynı olmaya çalışıyorlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün biz Üsviye Sine programında Resul Efendimiz'in tefekkürü konusunda bir kısım bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Programın sonuna gelmişken hepinizi hürmetle selamlıyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.